Ayrım 109.
Sayfa 1263. Sesini daha iyi duyurmak için pencereden dışarı doğru sarktığı sırada engelin direği korkunç bir gürültü ile kırıldı. Red boğuk bir ses çıkardı. Dört nal havayı dövüyordu. Yerde mavi kadifenin altında hareketsiz bir vücut yatıyordu. Mr. Butler mavi kadife elbiseye bir an baktıktan sonra dört nala oradan uzaklaştı. Bonnie'nin ölümünden 3 gün sonra dadı, Melanie'nin mutfağına giden merdiveni ağır ağır çıkıyordu. Üzerinde yas elbisesi vardı. Çevresi mosmor olan gözleri kan çanağına dönmüştü. Vücudunun her yanından acı fışkırıyordu. Kederden yüzü bir maymununki gibi kurumuştu. Yine de hareketlerinde bu büyük acıya katlanmasını bilen kararlı bir insan hali vardı. Dilsey ile bir iki sözcük konuştu. O da dadının acısına saygı göstererek sessizce başını salladı. Sonra elindeki tabağı bırakıp yemek odasına geçti. Bir dakika kadar sonra Melanie elinde bir peçete ile mutfağa girdi. Heyecanlı olduğu yüzünden belli oluyordu. Mrs. Scarlett nasıl? Dadı üzgün bir sesle, Mrs. Scarlett de bizler gibi afandım dedi. Sizi yemek saatinde rahatsız etmek istemezdim. Buyurun yemeğinizi yiyiniz. Ben burada oturur ve bildiklerimi size anlatırım. Yemek bekleyebilir dadı, sen benimle gel. Dadı onu izleyerek yemek odasının önünden geçti. Eşli masada oturuyordu. Yanında da Buyu vardı. Onların karşısında da kaşıklarını tabaklarına vurarak değişik sesler çıkarmaya çalışan Wade ile Ella vardı. Onları çok seven, şimdi ise büsbütün üzerlerine titreyen Melih halanın evinde oldukları için çok sevinçliydiler. Küçük kardeşlerinin ölümü onları üzmemişti. Anneleri ise çok ağlamış, halaları Melanie de onları çocuğu Buyu ile oynamaları ve canlarının istediği kadar pasta ve şekerleme yemeleri için kendi evine getirmişti. Duvarları kitaplarla dolu küçük salona ilk önce Melanie girdi. Kapıyı kapadı ve dadıya divanı gösterdi. Melanie, "Yemekten hemen sonra size gelecektim," dedi. Yüzbaşı Butler'ın annesi geldiğine göre cenaze töreni yarın yapılacak herhalde. "Evet efendim, hepimiz çok üzülüyoruz. Bize yardım etmenizi rica etmeye geldim. Ah efendim, bütün bunlar öyle ağır yükler ki." Dadının sözlerinden tedirgin olan Melanie, "Mrs. Scarlett bayıldı mı acaba?" diye sordu. "Bonnie'nin ölümünden sonra onu hiç görmedim. Çünkü odasından ve yüzbaşı Butler'ın yanından hiç ayrılmadı." Birden dadının siyah yüzünde gözyaşları yuvarlanmaya başladı. Melanie zenci kadının yanına oturdu ve omuzuna sevgi gösterecek biçimde vurdu. Dadı eteği ile gözlerini kuruladı. "Efendim, bize yardıma gelmelisiniz. Çünkü ben elimden geleni yaptım ama kâr etmedi." "Mrs. Scarlett," dadı birden atıldı. "Efendim, Mrs. Scarlett'i benim kadar siz de tanırsınız. Acısı olunca Allah ona tahammül edecek kuvveti veriyor. Acı kalbini parça parça etti. Buna rağmen ona da tahammül ediyor. Ben Mr. Red için geldim efendim. Onu görmek için birkaç kez gittim ama ne zaman gittimse o ya kentteydi ya da odasına kapanmıştı. Scarlett'e gelince o da bir hayalet gibiydi. Ağzını bıçak açmıyordu. Söyle bakayım dadı, benden nasıl bir yardım istiyorsun? Elimden geleni yapmaya hazırım. Dadı bu sefer de elinin tersiyle gözyaşlarını sildi. Mrs. Scarlett'in her acıya tahammül edebilecek güçte bir kadın olduğunu söyledim. Bu doğrudur. Çünkü çok acı veren olaylar yaşadı ve hepsinin üstesinden geldi. Mr. Red ise perişan bir halde. Ben onun için geldim zaten. Peki ama? Efendim, bu akşam benimle beraber gelmelisiniz mutlaka. Belki de Mr. Butler sizi bekliyordur. O daima sizin düşüncelerinize güvenmiştir. Ah dadı, neler oluyor? Allah aşkına lafı uzatmadan anlat. Dadı içini çekti. Efendim, Mr. Red delirdi. Evladı Bonnie'nin cenazesinin götürülmesini istemiyor. Delirdi mi? Ah dadı, bu imkansız. Sen ne anlatmak istiyorsun? Efendim, yalan söylemiyorum. Dosdoğru konuşuyorum. Mr. Red çocuğunun gömülmesini istemiyor. Bana bunu kendisi söyledi. Evet, bir saat kadar önce. Peki ama gömülmesini önleyemez ki. Bunun için delirdi diyorum ya zaten. Canım dadı. Efendim, her şeyi anlatayım da kararı siz verin. Bunu kimseye söylememeliydim. Ama siz ailedensiniz. Bu durumu söyleyebileceğim tek kişi de sizsiniz. Efendim, siz Mr. Butler'ın kızını ne kadar çok sevdiğini biliyorsunuz. Ben hayatım boyunca ne bir zencinin ne de bir beyazın çocuğunu bu kadar çok sevdiğini gördüm. Doktor Meade çocuğun boynunun kırıldığını söylediği zaman herkes onun delireceğini sandı. Hemen silahını çekti, gidip Midilli'yi öldürdü. Kendisini de öldürecek diye ödüm patladı. Ben ise ne yapacağımı şaşırdım. Tam o sırada Mrs. Scarlett de bayıldı. Olayı duyan komşular gelmişti. Mr. Red kızına sarılmış, onu bırakmıyor ve yüzünün parçalanan yerlerinin yıkanmasına izin vermiyordu. Mrs. Scarlett ayılınca ben karı kocanın birbirini teselli edeceğini sandım. Dadı tekrar ağlamaya başladı. Ayılınca hemen verandaya gitti ve çocuğunu kollarının arasında tutan Mr. Red'e "Ver bana evladımı, onu sen öldürdün." dedi. "Yok canım, böyle dememiştir. Belki olayın etkisinde olduğu için yanlış anlamışsındır." "Böyle söyledi afandım, böyle. Onu sen öldürdün." diye bağırdı. Kulaklarımla işittim. "Mr. Red'e çok acıyorum afandım. Onun perişan halini görünce hemen ağlamaya başladım. Sonra Mr. Red'e "Çocuğu dadısına verin. Onun önünde böyle tartışılmasına gönlüm razı olmaz." dedi. Çocuğu alıp odasına götürdüm. Orada yüzünü yıkadım. Ben onların acı acı konuştuklarını işitiyordum. Mrs. Scarlett avaz avaz bağırıyordu. Doğrusu tüylerim diken diken oldu. Bir yandan küçük kıza yanıyordum, bir yandan da onların tartışmalarına üzülüyordum. Mrs. Scarlett kızını yüksek yerden atlattığı için Mr. Red'e katil diye saldırıyor ve ona "Sen Bonnie'yi de öteki çocukları da hiç sevmedin." diyerek çıkışıyordu. Melanie, "Sus dadı, anladım. Fazla söylemene gerek yok artık. Böyle şeyler söylemen doğru olmaz." dedi. Dadının anlattıkları karşısında canlanan hayallerini gözünün önünden uzaklaştırmak isterken heyecanlandı. "Afandım, bunları anlatmamın doğru olmadığını biliyorum. Ama içim o kadar dolu ki ne yapacağımı şaşırdım doğrusu." Sonra Mr. Red ata bakan adama gitti. Dönüp gelince kızını yatağının yanına yatırdı. Mrs. Scarlett ona cesedi bir tabuta koyup salonda bekletmenin gerektiğini söyledi. İşte o zaman ödüm koptu. Mr. Red'in karısının üzerine bir kaplan gibi atılacağını sandım. Ne dedi biliyor musunuz? "Çocuk odamdan başka bir yere gitmeyecek." Sonra birden bana döndü ve "Dadı, ben dönünceye kadar ona göz kulak ol, bir yere götürmesinler." dedi. Atına atlayıp gitti ve ancak güneş battıktan sonra eve geldi. Bir de ne göreyim dersiniz, zil zurna sarhoş olmuş. Ama her zamanki gibi ayakta durabiliyor. Mr. Red içkiye karşı çok dayanıklıdır. Ne Mrs. Scarlett ile konuştu, ne de Miss Pity ile, ne de orada bulunan komşu kadınlarla. Basamakları ikişer ikişer çıktı. Odasına girdiği zaman var gücüyle bağırdığını duyduk. Çok korktum bir şeyler olacak diye. Hemen gücümün yettiği kadar hızla merdiveni tırmanmaya başladım. Odasına girdim ama bir şey görmek mümkün değildi. Panjurlar kapalı oldu ve içeride lamba yanmadığı için oda zifiri karanlıktı. Ona yaklaştım, bana sanki yiyecekmiş gibi bakıp, "Çabuk panjurları aç, burası çok karanlık." diye bağırıverdi. Ben de hemen açtım. Onu iyice gördüğüm zaman perişan haldeydi. Korkudan dizlerimin bağı çözüldü. Ne yapacağımı şaşırdım. Bana dönüp, "Çabuk mum getirin, lambaların sönmemesi gerek. Bonnie'nin karanlıktan korktuğunu biliyorsunuz." dedi. İşittikleri karşısında dehşet içinde kalan Melanie'nin gözleri büyüdü. Dadı da tanık olduğu olayın etkisinden kurtulamadığı için hala korkunç bir biçimde başını iki yana sallayıp duruyordu. "Bana böyle dedi afandım, Bonnie'nin karanlıktan korktuğunu biliyorsunuz." Dadı o anı tekrar yaşıyormuş gibi ürpererek anlatmaya devam etti. "Mr. Red'e bir düzineye yakın mum götürdüğüm zaman bana "Defolun!" diye bağırdı. Ben dışarı çıktıktan sonra da kapısını kilitledi. Mrs. Scarlett kapısının önünde avaz avaz bağırdığı halde açmadı. İki günden beri hep aynı durumda. Cenazenin kaldırılması ile ilgili olarak söylenen sözlere tahammül edemiyor. Sabahları erkenden atına atlayıp gidiyor. Sonra da kör kütük sarhoş olarak dönüyor. Hemen odasına kapanıyor. Yemiyor, içmiyor. Gözüne uyku da girmiyor. Mr. Red'in annesi Charleston'dan geldi. Mr. Will ile Suellen de geldiler. O yeni gelenlerle de konuşmuyor. Ah Mrs. Melanie, bütün bunlar çok feci şeyler. Eğer halk bu durumun bir rezalet olduğunu söylerse, işte o zaman işler tam anlamıyla karışacaktır. Hele hele bu akşamüstü olanlara ne demeli? Dadı sustu. Derin bir soluk aldıktan sonra tekrar elinin tersiyle yüzündeki gözyaşlarını sildi. Bu akşamüstü Mrs. Scarlett onu holde yakaladı ve onunla birlikte odaya girdi. Ona cenaze töreni yarın yapılacak dedi. Bu sözleri duyan Mr. Red, "Bunu yapacak olursanız ben de sizi yarından tezi yok gebertirim." diye bağırdı. Ah mümkündür, çünkü anlaşıldığı kadarıyla adamcağızın aklı başında değil. Ama tafandım, öyle galiba. Daha sonra aralarında çok yavaş sesle konuştular. Söylenenleri pek işitemedim. Yalnız Mr. Red, Bonnie'nin karanlıktan korktuğunu ve mezarın içinin de zifiri karanlık olduğunu söylüyordu. Mrs. Scarlett de ona, ''Çocuğu öldürdükten sonra bu biçimde davranmayı gururunuzu tatmin etmek için yapıyorsunuz.'' dedi. O da, ''Sizde merhamet denen bir duygu yok mudur?'' diye cevap verdi. İşte o zaman Mrs. Scarlett bağırmaya başladı. ''Hayır yok, çünkü artık evladım yok. Bonnie'yi öldürdüğünüz günden beri bana karşı olan davranışlarınızdan bıktım usandım. Bütün kent halkına rezil olduk. Günün her saatinde sarhoşsunuz. Zamanınızı nerede geçirdiğinizi bilmediğimi sanıyorsanız çok aldanıyorsunuz. Şu mendebur kadının, yani sizin anlayacağınız güzel Watling'in evinde olduğunuzu biliyorum.'' ''Ah dadı, bu nasıl olur?'' ''Afandım, tövbeler olsun ki böyle.'' dedi. ''Avat afandım, yemin ederim doğru söylüyorum. Zenciler birçok haberi beyazlardan önce öğrenirler. Ben de ne zamandan beri bu durumu biliyordum. Ama ses çıkarmıyordum.'' ''Afandım, Mr. Red ne cevap verdi biliyor musunuz?'' ''Doğru, oradaydım. Hiç öfkelenmenize gerek yok. Çünkü benim yaptıklarım sizin umurunuzda değil. Bunu çok iyi biliyorum. Cehennemden farksız olan bu evin yanında orası cennettir. Üstelik Watling dünyanın en iyi kalpli insanıdır. O bana çocuğumu öldürdün diye sitem etmiyor.'' Melanie sanki can evinden vurulmuş gibi ''Ah!'' diye bağırdı. Kendi yaşantısı o kadar hoş, sakin ve sessizdi ki dadının anlattıklarını akla almıyordu. Bütün bu söylenenlere pek inanmıyordu. Ama birden gerçek bütün çıplaklığı ile gözlerinin önünde canlanıverdi. Red dizlerinin üzerinde ağladığı gün güzel Watling'den söz etmişti ama Scarlett'i de seviyordu. Bunun yalan olmasına imkan yoktu. Scarlett'in de onu sevdiği bir gerçekti. Aralarına kara kedi mi girmişti? Yoksa bir karı koca birbirine böyle hakaret eder miydi? Dadı Melanie'nin biraz sakinleştiğini görünce anlatmaya devam etti. Bir süre sonra Mrs. Scarlett odadan çıktı. Rengi bembeyaz olmuştu. Ağzını bıçak açmıyordu. Sonra geri dönüp bana doğru geldi ve ''Dadı, cenaze töreni yarın yapılacak.'' dedi. Hemen ortalıktan bir hayalet gibi kayboldu. İşte bu sırada kalbim paramparça oldu. Çünkü Mrs. Scarlett'in her dediğini yaptırdığını gayet iyi bilirim. Mr. Red de tıpkı onun gibidir. ''Mrs. Melanie, ben hepsinden daha çok üzülüyorum. Vicdanımda ağır bir yük var. Çünkü Bonnie'yi karanlıkta ben korkutuyordum.'' ''Ah dadı, bunun şimdi önemi yok. Haydi üzülme.'' ''Var efendim, var. Bütün kötülük oradan geliyor. İşte bu yüzden bunu Mr. Red'e söylemeyi düşündüm. İsterse beni öldürsün. Doğrusu vicdanımda ağır bir yük bu.'' Kapısını kilitlemek üzereyken odasına giriverdim. Ona, ''Mr. Red, size bir şey itiraf etmek için geldim.'' dedim. Bana, ''Çık dışarı.'' diye bağırdı. Aman Allah'ım, ödüm patladı doğrusu. Ama ben yine de odadan çıkmadım ve ''Rica ederim Mr. Red, izin verin de konuşayım. İtiraf etmeyecek olursam kahrımdan ölürüm. Küçüğü karanlıkta korkutan bendim.'' dedikten sonra hemen başımı önüme eğdim. Doğrusu üzerime çullanmasını bekliyordum. Ama o yerinden bile kımıldamadı. Ben hemen konuşmayı sürdürdüm. ''Afandım, bunu kötülük olsun diye yapmıyordum. Çünkü bu kız hiçbir şeyden korkmuyordu. Herkes yattıktan sonra yatağından kalkar ve odada yalın ayak dolaşırdı. Hasta olacak diye üzülüyordum. Bunun üzerine ona karanlıkta hayaletlerin ve umacıların dolaştığını söyledim. ''Afandım, Mr. Red ne yaptı sanırsınız? Bana yaklaştı, bir kuzudan farksızdı. Elini omuzuma koydu. İlk kez bana karşı böyle bir şey yapıyordu. Bana, cesur bir kızdı değil mi? Yalnız karanlıktan korkuyordu.'' dedi. Ağlamaya başladığım zaman beni teselli etti, sırtımı okşadı. ''Haydi ağlama dadı, yeter artık, üzülmene gerek yok. Bunu bana söylediğine memnun oldum. Kızımı sevdiğini, onun iyiliğini istediğini biliyorum. Bu nedenle yaptığın önemli değil. Bence önemli olan kalptir.'' Dadı heyecanlı konuşmaktan yorulmuştu. Derin derin soluk aldı. Melanie'nin gözlerinin içine bakarak tekrar konuşmaya başladı. ''Afandım, beni böyle teselli edişi kibarlık değil midir? Onun bana karşı gösterdiği bu davranıştan güç alarak, afandım cenaze töreni ne zaman diye sordum. Birden bana vahşi bir hayvan gibi bakmaya başladı. Gözleri ateş saçıyordu. Bana şöyle sitem etti. Aman tanrım, ben sizin anlayacağınızı sanıyordum. Çünkü ötekilerin bir şeyden anladıkları yok. Evladım karanlıktan bu kadar korkarken onu zifiri karanlıklar içine atacağımı mı sanıyorsunuz? Onun karanlıkta feryat edişleri hala daha kulaklarımda uğulduyor. Onun korkmasına asla izin vermem.'' İşte o zaman afandım, Mr. Red'in delirdiğine karar verdim. Üstelik ne yiyor ne içiyor. Bir de zil zurna sarhoş. Ama hepsi bu kadar değil efendim. O aklını iyice oynatmış. Zır deli olmuş. Beni hemen kapı dışarı etti. Affınıza sığınarak söylüyorum efendim. S. nokta nokta tir. Buradan diyerek beni odadan kovdu. Ödüm koptu. Soluğu aşağıda aldım. Kızını yarın gömdürmeyeceğini sanıyorum. Oysa Mrs. Scarlett cenaze töreninin yarın olacağını söyledi bana. Mr. Red ise böyle bir şey yaptığı takdirde onu öldüreceğini söyledi. Ev komşularla, akrabalarla, eş dostla dolu. Ama hiçbirinin bir yararı olmuyor. Aklıma hemen siz geldiniz. Efendim bize yardım etmelisiniz. Ah dadı, benim bu işe karışmam doğru olmaz. Efendim siz bizim bu derdimizle ilgilenmezseniz kim ilgilenecek? Peki ama dadı, bu durumda benim ne yapmamı istiyorsunuz? Ben ne yapabilirim ki? Efendim ben ne bileyim ama elbette siz bir şeyler bulursunuz. Yani bu işe bir çare bulursunuz. Mr. Red ile konuşursunuz, ona biraz akıl vermeye çalışırsınız. Bakın efendim, o sizi sever sayar. Belki bunu bilmiyorsunuz ama gerçekten böyle. Hayatında tanıdığı tek soylu kadın sizmişsiniz. Bunu Mr. Red'in ağzından birçok kez işittim efendim. Ama... Melanie sözünün arkasını getiremedi. Perişan bir haldeydi. Red gibi bir adamla Bonnie'nin cesedinin bulunduğu bir odada karşı karşıya gelmek, onunla konuşmak büyük bir sorundu doğrusu. Acının perişan ettiği bir adama dert anlatmak kolay bir iş miydi sanki? Bu sırada aralık kalmış olan kapıdan kulağına yemek odasındaki çocukların gülüşmeleri çalındı. Bonnie'yi vücudu buz gibi olmuş bir halde ölüm döşeğinde yatmış olarak gördü. Vücudundan soğuk terler boşanıverdi. Ayağa kalktı ve yüksek sesle "Ah!" diye inledi ve belleğinde beliren evladı Bıyu'yu bağrına bastı. Dadı ne olduğunu anlayamadı ve şaşkın şaşkın Melanie'ye baka kaldı. Melanie Red'e hak veriyordu. Allah korusun eğer Bıyu ölmüş olsaydı onu yağmurların, rüzgarların, soğuğun, karanlığın içinde nasıl bırakabilirdi? "Ah zavallı yüzbaşı Butler, onu hemen gidip görmeliyim," dedi. Dadıya işaret ederek hemen yemek odasına geçti ve eşliğinin kulağına bir şeyler söyledi. Babasının yanında oturan çocuğunu kollarına alıp göğsüne bastırdı. Sarışın saçlarını bir çılgın gibi öptü. Evden şapkasız çıkmış, elindeki peçeteyi de bırakmamıştı. O kadar hızlı yürüyordu ki dadı şişman vücudu ve ihtiyar ayaklarıyla onun arkasından bir türlü yetişemiyordu. Scarlett'in evine gelince kitaplıkta oturan Pity Pet'e, Sue Ellen'a, Will'e ve çok soylu bir kadın olduğu belli olan Mrs. Butler'a selam verdi. Merdiveni bir solukta çıktı, arkasından soluk soluğa dadı geliyordu. Scarlett'in kapısının önünde durunca dadı, "Hayır efendim bu doğru olmaz," diye fısıldadı. Dadının uyarısını yerinde bulmuş olacak ki hemen oradan uzaklaştı. Koridoru geçti ve Red'in oda kapısının önüne geldi. Sanki bir şey unutmuş gibi bir an duraksadı. Dadı ile göz göze geldikten sonra saldırıya geçen bir asker gibi kararını verip kapıya vurdu ve tatlı bir sesle "Yüzbaşı Butler lütfen açınız. Ben Mrs. Wilkes'ım. Bonnie'yi görmeye geldim," dedi. Kapı birden açıldı. Hayretler içinde kalan dadı mumların titrek ışığı altında Red'in iri vücudunu gördü. Sallanıyor ve ağzı viski kokuyordu. Red Melanie'ye baktı, sonra kolundan tutup içeri çekti ve kapıyı kapadı. Dışarıda tek başına kalan dadı bir sandalyenin üzerine ağır vücudunu bir kum torbası gibi bıraktı. Bitkin bir haldeydi. Sessizce gözyaşı dökerek dua etmeye başladı. Arada bir kulak kabartıyor ama odadan boğuk ve mırıltı halinde çıkan seslerden başka bir şey işitemiyordu. Bu işin hayırlı bir biçimde bitmesi için Allah'a yalvarıyordu. Gözyaşlarını eteğine siliyor, heyecanla beklemek onu yoruyordu. Nihayet dadıya hiç açılmayacakmış gibi görünen kapı aralandı. Melanie'nin yüzü solgun ve perişan bir haldeydi. Dadıya, "Çabuk bana bir fincan kahve ile birkaç tane sandviç getir," dedi. Sıkışık durumlarda dadı 16 yaşında bir kız gibi çevik oluverirdi. Üstelik Red'in odasına girmek arzusuyla yanıp tutuştuğu için hızla gitti. Ama mümkün olduğu kadar kısa zamanda geri döndüğünde hayal kırıklığına uğradı. Çünkü Melanie elindeki tepsiyi aldıktan sonra kapıyı kapatmıştı. O zaman dadı eski yöntemini uyguladı ve kulağını kapıya yapıştırdı. Ama bir süre çatal ve bıçağın tabaklarda çıkardığı seslerden ve Melanie'nin kısık kısık konuşmasından başka bir şey işitmedi. Sonra yatağın gıcırdadığı, iki çizmenin art arta yere düştüğü duyuldu. Nihayet Melanie dışarı çıktı. Dadı içeriye bir göz atmak fırsatını bile bulamadan Melanie kapıyı kapadı. Genç kadın yorgun görünüyordu. Gözlerinde yaşlar vardı. Bir süre birbirine bakıştıktan sonra Melanie, dadıya gayet yavaş bir sesle ''Git Mrs. Scarlett'e söyle, Mr. Butler cenaze töreninin yarın yapılmasına izin verdi.'' dedi. Dadı yüksek bir sesle oh çekti. ''Hele şükürler olsun. Afandım, bunu nasıl başardınız?'' ''Bu kadar yüksek sesle konuşma, Mr. Butler biraz uyuyacak.'' Dadı, Mrs. Scarlett'e ''Benim bu akşam burada kalacağımı da söyle. Benim için de kahve yap ve buraya getir, oldu mu?'' ''Bu odaya mı afandım?'' ''Evet, bu odaya. Yüzbaşı Butler'a kendisi biraz uyurken çocuğuna bakacağımı söyledim. Haydi git, Mrs. Scarlett'e haber ver, daha fazla üzülmesin.'' Dadı uzaklaşırken ayaklarının altında döşeme gıcırdıyordu. Şimdi neşesine diyecek yoktu. Şarkı bile söylüyordu. Alleluya, alleluya. Scarlett'in kapısına gelince biraz düşünmek için durdu. Kalbinde Melanie için minnet duyguları kabarırken tedbirli olması gerektiği aklına geldi. Mrs. Melanie'nin başarısını doğrusu aklım almıyor. Cenaze töreninin yarın olacağını Mrs. Scarlett'e söyleyeyim. Ama Mrs. Melanie'nin çocuğun odasında olduğunu söylememeliyim. Çünkü Mrs. Scarlett'in hoşuna gitmez bu. 13. Can sıkıcı bir hava Scarlett'in çevresini gittikçe yoğunlaşan kara bir duman gibi kuşatıyordu. Bu duygu Bonnie'nin ölümünden kaynaklanmıyordu. Çünkü dayanılmaz acıları şimdi gayet sakin, sessiz ve kadere boyun eğerek karşılamasını öğrenmişti. Scarlett'in sorunu çok daha önemliydi. Onun dünyası yerle bir olmuştu. O şimdi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu hissediyordu. Yere basar basmaz ayağının altındaki toprak parçasının kumlarıyla insanı boğan bir çöl haline geleceğini sanıyordu. Eskiden çok şeyden korkmuştu ama buna benzer bir korkusu hiçbir zaman olmamıştı. Tarada gördüğü karabasanlar bile onu bu kadar korkutamamıştı. Hayatı boyunca sağduyusu ona destek olmuştu. Bütün korktukları da elle tutulan, görülebilen şeylerdi. Örneğin açlık, yoksulluk gibi. Ya eşliğinin aşkını kaybetmek? Scarlett çözümleme, irdeleme yeteneğine sahip olmamasına rağmen şimdi kendi ruhsal durumunu anlamaya çalışıyordu. Ama elinden de bir şey gelmiyordu. Canı kadar sevdiği çocuğunu kaybetmişti. Ama bunca acılara katlandıktan sonra herhalde buna da katlanacaktı. Sağlığı yerindeydi. Büyük bir servete sahipti ve ara sıra gördüğü eşlisi vardı ya. Bu da ona yeterdi. Dünya umurunda bile olmamalıydı. Melanie'nin davetinden beri eşliğiyle araları açıktı. Ama Scarlett buna üzülmüyordu. Çünkü günün birinde bu durumu nasıl olsa düzelteceğine inanıyordu. O aslında ne acı çekmekten korkuyor, ne aç kalmaktan, ne de eşliğinin aşkını kaybetmekten. Bu ve buna benzer korkular, şimdi çevresini saran korkuların yanında hiç kalıyordu. Hatta bir zamanlar gördüğü karabasanlar bile önemsizdi. Sisler beldesinde kaybolmuş bir çocuk gibi oradan oraya koşuşup kurtuluş yolu bulmaya çalışırken insanı perişan ve hasta eden korkuları bile arar olmuştu. Ritin onu güldürerek korkularını nasıl yok ettiğini anımsadı. Onun geniş göğsünde ve iri güçlü kollarında ne büyük bir teselli kaynağı bulduğunu düşündü.